Ayrım 37.
Sayfa numarası 329. Yarattığımız yönetimin ayakta durabilmesi için onun üzerine titremeniz, bu yönetimden en ufak bir kuşku belirtisi gösteren her şeye karşı dikilmeniz, ülkemizin herhangi bir bölümünü diğerlerinden ayırmak ya da tümünü bir arada tutan kutsal bağları gevşetmek için yapılacak her girişimi daha doğarken önlemeniz son derece önemlidir. İktidarın paylaşılmasının kabul edilmesi kadar sürdürülmesi de gereklidir. Hürriyet bildirgeleri, belge yayınları, İstanbul 1983, sayfa 117. Anayasanın hazırlanması aşamasında iki farklı yaklaşım ortaya çıkmıştı. Amerika'nın bankacılık sistemini ve mali örgütlenmesini kuran Alexander Hamilton'ın önderlik ettiği gruba federalistler, Thomas Jefferson'ın başında bulunduğu gruba ise antifederalistler denildi. Bu iki oluşum bugünkü Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin tarihsel kökleridir. Anayasanın kabulü aşamasında yönetim yapısının biçimi konusunda iki görüş ortaya çıkmıştı. George Washington'ın Hazine Bakanı Alexander Hamilton'ın başını çektiği federalistler, güçlü ve merkezi federal hükümet istiyor, bağımsızlık bildirisiyle Virginia Anayasası'nı yazan Dışişleri Bakanı Thomas Jefferson'ın 1743-1826, temsil ettiği cumhuriyetçiler ise yetkileri sınırlı bir hükümet ve daha gevşek bir yönetim yapılanmasını istiyordu. Oligarşik İngiliz sistemini savunan Hamilton'ı, Kuzeydoğulu armatörler, büyük tüccarlar ve işletme sahipleri, tarımı öne çıkaran bir fizyokrat olan Jefferson'ı ise güneyli büyük toprak sahipleri ve çiftçiler destekliyordu. Egemenler arasındaki çıkar çekişmesine dayanan ve halkı içine almayan bu gruplar siyasi sistemin sınıfsal niteliği konusunda farklı düşünmüyor, ancak yönetimden daha fazla pay alabilmek için halkı yanıltan yapay bir yarış içine giriyorlardı. Federalistler iktidarda kaldıkları ilk dönemde merkezi federal devlet yapısını yerleştirip güçlendirmişler. 1801 yılında yönetime gelen cumhuriyetçiler daha önce çiftçilere verdikleri sözleri tutmayarak merkezi yapıyı güçlendirmeyi sürdürmüşlerdi. Bağımsızlıktan hemen sonra ortaya çıkan federalist, antifederalist gruplaşma Amerikan halkı için fazla bir şey ifade etmiyordu. İçinde yer almadığı, güçlüleri temsil eden ve günümüze dek süren iki partili siyasi bir sistem kuruluyor ve o, bu sistemde oy vermekten başka bir biçimde yer almıyordu. Halk en baştan siyaset dışında bırakılmıştı. Halkın daha işin başında siyaset dışında bırakılmasına karşın Amerika Birleşik Devletleri'nin 200 yıllık tarihi boyunca sürekli olarak halkçılıktan söz edilmiş ve Amerika'nın demokrasinin gerçek vatanı olduğu ileri sürülmüştür. Massachusetts'in ilk valisi John Winthrop, yeni dünyanın insanlık için eşsiz bir örnek, bir tepenin üzerindeki kent olduğunu söylüyordu. Soğuk Barış, Jeffrey E. Garton, Sürmeli Yayınları İstanbul 1994, sayfa 96. Thomas Paine için Amerika insanlığın sığınağıydı. AGE, sayfa 96. 18. yüzyıl ortalarında Horace Greeley, "Batıya git, genç adam ve ülkenle birlikte büyü," diyordu. Tarihçi James Oliver ise şunları söylüyordu: "Tanrı'nın eli onları batıya sürdü ve beraberlerinde en iyi şeyleri, uygarlığı, eğitimi, refahı, cumhuriyetçi hükümeti ve demokrasi ideallerini getirdiler. İşsiz ve boş bir kıtayı yeryüzündeki en özgür halkın fazileti ve kurumlarıyla doldurdular. Efsane ve rüya işte buydu." American Myth, American Reality, James Oliver Robertson, New York, Hill and Wank, 1980, sayfa 73. A.K. Jeffrey E. Garton, Sürmeli Yayınları, İstanbul 1994, sayfa 96. Amerikalı Profesör Miriam Charles ve Profesör Harold F. Cosnell, iki partiye dayanan Amerikan siyasi sistemini 5 ayrı devreye ayırır. Federal anayasanın kabul edildiği ve politik gücü temsil eden federalist, antifederalist gruplaşmasının ortaya çıktığı süreç birinci dönemdir. Anayasanın kabul edilmesinden sonra 1850'lere dek süren ve federalistlerin Whig, antifederalistlerin Demokrat adını aldığı dönem ikinci, Whiglerin Cumhuriyetçi Parti adını aldığı 1854, iç savaş öncesi dönem üçüncü, İç savaş bitimiyle 1929 ekonomik bunalımı arası dördüncü, sonrası ise beşinci dönemdir. Siyasi partiler, Profesör Niyazi Berkes, Yurt ve Dünya Yayınları İstanbul 1946, sayfa 76. Birinci dönemdeki oligarşik yapılanmaya tepki olarak ikinci dönemde demokratik istem ve açılımlar ortaya çıktı. Demokratların ulusal kahraman haline gelen lideri Andrew Jackson, 1928 yılında başkan oldu ve tekel egemenliğini sınırlayarak halkın siyasete katılmasına olanak sağlayacak bazı yasalar çıkardı. Jackson yasaları sistemin belirlediği sınırları elbette aşamadı, ancak o dönem Amerikan toplumunda demokratik bir canlanma yarattı. Bu kısa dönem Amerikan tarihinde halkın siyasi mücadeleye en fazla katıldığı, bu nedenle politik olarak en bilinçli olduğu dönemdir. O günlerde iki parti dışında yeni partiler kuruluyor, gazeteler çıkarılıyor ve seçime katılım oranları sürekli yükseliyordu. Demokratik canlanma dönemi uzun sürmedi. Anayasada ifadesini bulan devlet gücünün temsil ettiği temel anlayış, tekelleşme eğilimini başından beri içinde barındıran Amerikan kapitalizminin ve onu temsil eden büyük sermaye gruplarının korunup kollanması üzerine kuruluydu. Bu anlayışta halkı da içine alan demokratik bir işleyişin yeri yoktu. Bu nedenle ikinci dönem fazla sürmedi. Demokratik açılım bir yana, egemen sınıflar arasındaki çıkar çekişmesi yoğunlaşarak ülkeyi hızla bir iç çatışmaya sürükledi. İkinci dönem sonunda Kuzey'in gücünü giderek arttıran sanayi ve banka sermayesi ile Güney'in köle sahibi büyük çiftlik sahipleri arasındaki çıkar çekişmesi geleneksel boyutunu aşarak olağanüstü şiddetlendi. Sanayi, mali ve siyasi gücünü giderek arttıran Kuzey'in sanayicileri iş gücünden yararlanmak için köleciliğin kaldırılmasını isterken, sanayileşmeye ayak uyduramayan Güney'li büyük toprak sahipleri köleciliğin ABD'ye yeni katılan tüm eyaletlerde de kabul edilmesini istiyordu. Sanayicilerin desteğini alarak köleciliğin yasaklanmasını isteyen bir seçim kampanyası yürüten Abraham Lincoln'un 1860'ta başkan seçilmesi üzerine Güney Eyaletleri bağımsızlıklarını ilan ettiler ve birlikten ayrılarak Amerika Konfedere Devleti'ni kurdular. 1861'de başlayıp 4 yıl süren iç savaşa dünya tarihinde ilk kez 3 milyona yakın asker katıldı ve egemen sınıflar arasındaki çıkar çekişmesine dayanan bu savaşta 617 bin Amerikalı öldü. Büyük Larus, Gelişim Yayınları 1. Cilt, sayfa 517. Savaşı Kuzey kazandı ve köleciliğe yasal olarak son verdi, ancak köleci bakış açısı ırkçılığın değişik biçimleriyle varlığını sürdürdü. Amerika'ya Kuzey'in sanayi yapılanmasına uygun düşen deliksiz bir tekelcilik egemen oldu. Siyasal düzen halkı tümüyle siyaset dışına iterek onu iki partiden birine oy vermekten başka çaresi olmayan edilgen bir kalabalık haline getirdi. Amerikan halkı Andrew Jackson dönemi dışında seçimlere ilgi göstermemiştir. Halkın seçimlere katılımı günümüze dek süren bir gelenek halinde her zaman %40-50 dolayında oldu. Bu oranın kimi eyaletlerde %10'lara düştüğü görüldü. Örneğin 1924 seçimlerinde South Carolina eyaletinde seçmenlerin ancak %6'sı oy kullanmıştı. 1940 seçimlerinde Güney Carolina, Georgia, Alabama ve Arkansas eyaletlerinde oy verme oranı %20'ler düzeyindeydi. Siyasi partiler Niyazi Berkes, Yurt ve Dünya Yayınları İstanbul 1946, sayfa 110. Şimdiki başkan George W. Bush, halkın %50'sinin oy verdiği bir seçimden sonra ve verilen oyların %50'si ile, yani Amerikan seçmenlerinin %25'inin oyu ile başkan olmuştur. 19. yüzyıl sonlarında iki parti dışında güçlenme eğilimi gösteren Popülist Parti, seçimler ve Amerikan demokrasinin niteliği konusunda şu saptamayı yapıyordu. Ülkeye Wall Street sahip olmuştur. Amerikan yönetimi artık halkın halk tarafından halk için yönetilmesi değil, halkın Wall Street tarafından Wall Street için yönetilmesi haline gelmiştir. AGE sayfa 83. Wall Street, New York'ta içinde borsanın da bulunduğu finans merkezi. Yazarın notu. 19. yüzyıl ünlü Amerikan şairi Walt Whitman 1819-1892 yaşadığı dönemdeki ABD siyasi düzenini eleştirirken 20. yüzyıl emperyalizmini adeta o günden görüyor ve şunları söylüyordu. O ulusal, federal devlet ve yerel düzeydeki yönetim, çürümüşlük, sahtecilik ve kötü yönetim batağı içinde. Adalet kurumları da bundan payını almış. Büyük İskender'i de Roma'yı da geride bırakacak dev bir imparatorluğa doğru yol alıyoruz. Kapitalizmin geleceği, Lester C. Turow, Sabah Kitapları, İstanbul 1997, sayfa 210. Karmaşık hukuksal zorunluluklar, gizli açık devlet denetimi, para ve rüşvet ilişkileri, medya gücüyle geliştirilen diğer yasa dışı baskı yöntemleri, Amerikan siyasetine yön veren temel unsurlardır. Siyasi demokrasinin sınırları, iktidar gücünü elinde bulunduran azınlık tarafından ve bu unsurlar kullanılarak o denli daraltılmış, politik yaşam o denli denetim altına alınmıştır ki, toplumsal muhalefetin kendi haklarını savunan bağımsız bir siyasi örgütlenme içine girerek yeni ve güçlü bir parti yaratıp yaşatması olanaksız hale gelmiştir. Bu nedenle durumlarından hoşnut olmayan ve politik tepki gösteremeyen insanlar ya bireysel suçlara ya da politika dışı uğraş alanlarına yönelmektedir. Amerika'daki seçime katılımın kronik olarak %50'yi geçmemesinin nedeni budur. İnsanların oy vermeme özgürlüğünü kullanarak sandığa gitmemesi demokrasi için bir ölçüttür. Bu ölçütle değerlendirildiğinde Amerikan demokrasisinin oldukça geride kaldığı açıktır. İnsanların oy vererek ülke yönetimini belirleyebilme duygusunu yitirmesi, demokratik toplumların siyasi çözülme ya da hegemonya altına girmesinin en açık göstergesidir. Her 4 yılda bir yapılan ancak sonucu asla değişmeyen bir düzenin insanları politikadan uzaklaştırması ve bu alanı toplumun azınlığı hem de küçük bir azınlığı oluşturan egemenlere bırakması doğal bir sonuçtur. Baskının ve siyasi bozulmanın aracı haline getirilen iki partili sistem bu sonucun hem nedeni hem de amacıdır. Amerika'da seçimler çoğunluk sistemine göre yapılır. Oyların çoğunluğunu alan aday, diğer adayların oy oranları ne olursa olsun seçilir ve diğer oyların hiçbir değeri kalmaz. Seçim sisteminin antidemokratik yapısı yeni partilerin ortaya çıkıp güçlenmesini önleyen, bu nedenle iki büyük partiyi rakipsiz bırakan siyasi bir ortam oluşturdu. 1793 Jefferson-Hamilton gruplaşmasından bu yana Amerikan siyasi tarihinin her döneminde bu işleyiş geçerli oldu ve kimi başarılara karşın 3. parti girişimi kalıcı olamadı. Sermaye güçlerinin denetimi altında bulunan ve aynı anlayışa sahip iki partiden oluşan Amerikan siyasi sistemi için Profesör Doktor Türkkaya Ataöv şunları söylemektedir. Amerika'da iki siyasi parti vardır, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar. Ancak federal düzeydeki bu iki partinin arasında önemli bir fark yoktur. Birinin tutucu, ötekinin de liberal olduğu, daha açıkçası birinin programının ötekinden farklı olduğu doğru değildir. İkisinin de gündemi temelde aynıdır. İki parti görünümüyle demokrasi imajı yaratarak aynı amaca nöbetleşe hizmet ederler. İkisi de aynı para sisteminin yaratığıdır. Çoğu kez aynı kişiler her ikisine birden para verirler. Gerçek bir ikinci seçenek olacak üçüncü bir partiye izin yoktur. ABD demokrat mı faşist mi? Profesör Doktor Türkkaya Ataöv, Cumhuriyet, 13 Mart 2003. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim yapılan hiçbir ülkede görülmeyen bir uygulamayla seçime katılacak parti adaylarının belirlenmesinde devlete denetim yetkisi verilmiştir. 1903 yılında kabul edilen ve tüm eyaletlerde geçerli olan yasalarla seçime katılacak parti adaylarının belirlenmesi kamu adına hareket eden devlet memurlarının denetiminde olmaktadır. Siyasi partiler Niyazi Berkes, Yurt ve Dünya Yayınları, İstanbul 1946, sayfa 107. Amerikan parti sisteminde adayların 2 dereceli seçimle yani önceden belirlenen delegeler aracılığıyla seçilmesi genel bir uygulamadır. Bu yöntem özellikle başkanlık seçimlerinde uygulanmaktadır. Bu nedenle delege belirlemeleri iki parti içinde de şiddetli iç mücadelelere yol açar. Burada söz konusu olan parti içi demokratik yarışma değil, değişik çıkar gruplarını temsil eden hizipler arasındaki çatışmadır. Siyasi düzeyi ve yetenekleri ne denli yüksek olursa olsun, arkasına herhangi bir sermaye grubunun desteğini almayan delegelerin seçilme şansı yoktur. Bu nedenle hizipçilik, entrika, machine politics ve rüşvet siyasi sistemin temel unsurları haline gelmiştir. Bu durum, yapılan işin niteliğinden kaynaklanan zorunlu bir sonuçtur. Maurice Duverger bunu şöyle açıklayacaktır. Amerikan partileri federal devlet yasalarıyla resmen belirlenmiş olan bir çeşit ön seçim makinalarıdır. Bu nedenle çok sıra dışıdırlar. Bunlar ideolojik gruplar ya da sınıf toplulukları da değildir. Her biri federal devletin muazzam büyüklükteki ülkesi içinde çok farklı ve çok çeşitli sosyal konuma sahip kişileri bir araya getirir. Gerçekte bu partiler, oy toplama ve ganimet sisteminin sağladığı yönetim organlarını ele geçirmede uzman kişilerden kurulu takımlardır. Maurice Duverger, Siyasi Partiler, Bilgi Yayınları, 2. Basım 1974, sayfa 57. Ön seçim sisteminin primary elections, denetim altına alınan işleyiş biçimi, başkan ve senatör adaylarının belirlenmesinde özel bir önem kazanır. Bu mevkilere aday olmak isteyenlerin önünde kurulu düzenle bütünleşmeyi zorunlu kılan aşılması güç, halk için olanaksız engeller vardır. Partiler seçilmiş delegeler aracılığıyla adaylarını seçerler. Bu eylem görünüşte ama yalnızca görünüşte parti içi bir sorundur. Gerçekte ise adayları seçen kongreler, üyelerin demokratik iradesini yansıtan organlar değil, parti dışı güçlerin yön verdiği bir çatışmalar arenasıdır. Değişik sermaye gruplarını temsil eden hizipler, elde edecekleri politik ayrıcalıklar için sürekli ve şiddetli bir rekabet içine girerek çatışmaktadırlar. Hizipler aracılığıyla parti içinde güçlü bir biçimde temsil edilen parti dışı güçler, uygulanacak programları, çıkarılacak yasaları ve bu işi yapacak kadroları belirleme gücüne sahiptirler. Adayların belirlenmesi, iş çevreleri ve onları temsil eden örgütler için o denli önemlidir ki, bu önem, şirket-parti ilişkilerinin siyasi sisteme yön veren belirleyici unsur haline gelmesine yol açmıştır. Bu durum, Amerikan tarihinin her dönemi için geçerlidir. Yasama ve yürütme organlarına öyle insanlar seçilmelidir ki, bunlar dışarıda oluşturulan istekleri herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın eksiksiz yerine getirmeli ve gereksinim duyulan yasaları gecikmeksizin kabul etmelidir. Bu tür ilişkiler üzerine kurulmuş olan iki partili siyasal sistemde Cumhuriyetçi ve Demokrat partiler dönüşümlü olarak yönetime gelirler. Bu partilerin asla ödün vermedikleri tek ilke sermaye gruplarının çıkarlarına aykırı bir iş yapmamak ve onlarla çatışmamaktır. Amerikan toplumunu inceleyen araştırmalarıyla tanınan ünlü Amerikalı ekonomist Profesör Lester C. Trow, Kapitalizmin Geleceği adlı yapıtında Birleşik Devletler'de siyasi partilerle seçim konusunu da ele alır ve şunları söyler. Siyasi partiler geleceğe giden seçeneklerin tartışılmasında farklı ideolojik inanışlara sahip değilse demokrasi ne gibi bir anlam içerebilir? Farklılıklar olmadığında, yazarın notu. Seçimler basit konular üzerinde dönen beğeni yoklamalarına dönüşür ve televizyonda en iyi kimin göründüğüne bağımlı olur. Seçimler bir dolandırıcılar kümesini diğer bir dolandırıcılar kümesiyle değiştirmek olarak görülmeye başlanır. Herkes başka birinin değil, kendi etnik grubunun ganimetlerden yararlanmasını sağlamak için oy kullanır. Kapitalizmin Geleceği, Lester C. Trow, Sabah Yayınları, İstanbul 1997, sayfa 214. Ulusal Sanayiciler Birliği, Birleşik Devletler Ticaret Odası, Amerikan Bankerler Birliği, Amerikan Çiftçiler Birliği, Sanayi Örgütleri Kongresi gibi örgütler, her iki parti üzerinde de kesin bir egemenlik kurmuş olan parti dışı kuruluşların önde gelenleridir. Bu örgütler özellikle büyük kentlerde adeta siyasi partiler adına çalışmalar yaparlar. Seçilmesini istemedikleri adayların önünü kesmek için çok değişik olanaklara sahiptirler. İyi örgütlenmiş ve çok iyi finanse edilmişlerdir. Partilerden bile iyi işlerler. Amerika ve Kanada'da öğretim üyeliği yapmış olan Profesör Niyazi Berkes, bu kuruluşların siyaset üzerindeki etkisi konusunda şunları söylemektedir. Amerika'da son 25 yıl içinde, 1920-1945 yazarın notu, çıkarılan bütün önemli yasalar önce sermaye örgütleri tarafından ortaya atılmış ve hemen arkasından bu yasaların yararları konusunda kamuoyu yaratmak amacıyla yoğun ve sürekli propagandalar yapılmıştır. Bu bakımdan Amerika'da birçok ulusal konu partiler tarafından değil, önce bu örgütler tarafından ele alınmıştır. Oy verenlerin görüşleri geniş ölçüde bu örgütlerin etkisi altında biçimlenmektedir. Siyasi Partiler, Niyazi Berkes, Yurt ve Dünya Yayınları, İstanbul 1946, sayfa 112-113. Büyük sermaye grupları ve onları temsil eden örgütlerin siyaset üzerindeki etkileri bugün çok daha güçlü hale gelmiştir. İşçiler başta olmak üzere çalışan kesimlerin siyaset dışında kalması, sermaye güçlerine içinde serbestçe hareket edebilecekleri siyasi bir ortam yaratmaktadır. Siyasi seçeneksizlik ve örgütsüzlüğün yaygın olduğu bu ortam onlara tam bir özgürlük vermektedir. Amerikalı ekonomistler Richard J. Barnard ve John Kavanaugh bu konuda şunları söylemektedir. Şirketlerin seçim süreçlerindeki belirleyici rolleri 1920'lerden bu yana 1994 en üst düzeye ulaşmıştır. Politik kültürdeki bu önemli değişim hiçbir yerde ABD'de olduğu kadar belirgin değildir. Şirketler doğaları gereği demokratik örgütler olarak işlemezler. Yine de vatandaşların boş bıraktığı politik platformları, politik partileri ve diğer aracı kurumları ele geçirenler onlardır. Birleşik Devletler'de demokratik sürecin kendisi paranın esiri olmuştur. Küresel Düşler, Richard J. Barnard, John Kavanagh, Sabah Yayınları İstanbul 1995, sayfa 271. Paranın siyaset üzerinde her yerde ve her dönemde sürdürdüğü etkili gücü Amerika'da çok belirgin ve yaygındır. Seçim kazanma şansına sahip her iki partide üye ve sempatizan yardımlarıyla ayakta kalamayacaklarını bilirler. Pahalı seçim kampanyaları için bol sıfırlı yardım çeklerine gereksinimleri vardır ve bunu verebilecek olanlar yalnızca şirketlerdir. Şirketler için partiler seçim dönemlerinde 4 yıllığına sermaye yatıracakları ve karşılığını o yasama döneminde alacakları yatırım alanlarıdır. Partinin gereksinim duyduğu basın yayın, ilan, afiş, büro kiraları, radyo televizyon masrafları, kitle toplantıları, konferanslar, tanıtım filmleri, hukuk danışmanları için gerekli olan giderler bu yatırımlarla sağlanır. Amerikalı araştırmacılar Gabriel Kolka ve Robert B. Reich, şirketlerin partilerle girdikleri ilişkiler konusunda şunları söylemektedir. ABD'deki her iki parti de şirketlerden gelen paralara o kadar bağımlıdırlar ki hiçbiri şirketlerin gücüyle karşı karşıya gelemez. Büyük holdinglerin politik partiler ve yasama süreci üzerindeki muazzam etkileri seçim kampanyalarına yaptıkları parasal katkıdan ibaret değildir. Şirketler çalıştırdıkları avukat, lobici ve halkla ilişkiler elemanı ordularıyla partiler üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. AGE sayfa 272. Şirketler, partiler ve partilerin yönetime taşıdığı yönetici kadrolar arasında sağlanan ve siyasi gelenek haline gelen uygulamalar, Amerika'daki yönetim biçimi ancak otokratik sistemlerde görülebilen ve çok küçük bir azınlığı temsil eden bir oligarşiye dönüştürmüştür. 19. yüzyılda sermaye sınıfının tümünün temsil edilmesine olanak sağlayan siyasal sistem, bugün yalnızca büyük mali ve sanayi grupların yararlandığı idari bir işleyiş haline gelmiştir.